Ayrım 27, 381. sayfa. Masanın üzerindeki telefon çaldığında Deniz'in purosunun izmaritini dişlemekle ve önündeki kağıt yığını eritmeye çalışmakla meşguldü. Çağrıyı iç hoparlörü yönlendirdi. Flynn, penceresinin dışında doluyla karışık yağmur yağıyordu. Manhattan şiddetli bir fırtınanın altında kırbaçlanıyor. Ufuk her dakika çatal çatal şimşeklerle parçalanıyor. Flynn de elektrik hatlarının bu fırtınaya dayanıp dayanamayacağını merak ediyor. Akşam eve erken gitmek için nihayet bir bahane bulup bulamayacağını düşünüyordu. Hattaki arka plan gürültüsü öylesine şiddetliydi ki arayanın söylediklerini duymakta zorlanıyordu. Sonunda arayanın Garuda olduğunu çıkarıp anlattıklarının çoğunu anladı. Zaten adamı fırçalamasının nedeni de buydu. Sarhoş musun Lou? Bir aziz kadar ayıyım. Biraz önce anlattıklarımı duydun mu? Duydum. Çocuğu kaçırırken gördüğün iki gorilin Kızıl Mafya üyesi olduklarından emin misin? Yani şu anda emin olduğum tek şey Long Island'da yağmurun altında arabamda oturdum ve Mark Ryan adlı bir polisin benden onun için Moskovalıları araştırmamı istediği. Tamam, çocuğun kaçırıldığını gördüm ama bu işi yapan iki herif herhangi iki yabancı da olabilir. Ama buralarda boktan işler oluyor yani. Bana inanmak zorundasın. Çok boktan işler oluyor dostum. Bu işin neyle ilgili olduğu konusunda bir fikrin var mı? İki yıl önceye dayanan tuhaf bir dosyayla. Paul March adında bir adamın kaybolması, karısının öldürülmesi dosyası. Hatırladın mı? Hayır ama bütün bu anlattıklarının benimle ilgisi ne? Büyük'e Reardon Caddesi'ne kadar izledim ama sonra kaybettim. Siz senden benim için bir şey yapmanı istiyorum. Bir iyilik daha bu sefer gene. Büyük bir iyilik yani. Çok büyük bir iyilik. Jennifer mutfak kapısının ötesinden Azrail'in sesini duyar gibi oldu. Yağmurun dövdüğü katran karası pencerelerden tahta kaldırımın üzerindeki Mark'ı ya da Stavis'i görmek mümkün değildi. Endişeden içi katılır gibi oldu. Ya Mark'ın planı bir işe yaramaz da Stavis onu öldürürse, ya kutuyu bulmaya çalışırken boğulursa, ya biraz sonra yapacakları yüzünden Bobby ölürse, bundan sonraki 5 dakikanın ve planı nasıl uygulayacaklarının her üçünün kaderini belirleyeceğinin, hepsi için ölüm kalım meselesi olacağının farkındaydı. Korkusunu gömmeye çalışırken sarıldığı Bobby'nin saçlarını okşadı. Ona söylemek istediği o kadar çok şey vardı ki. Gerçeği bilmeye, Kelso'nun anneleriyle babalarını neden öldürdüğünü öğrenmeye hakkı vardı ama bunun zamanı hiç değildi. Belki de hiç zamanım olmayacak. Mark'la birlikte ne yaparlarsa yapsınlar, mantığının her zerresi onun ve Bobby'nin öleceğini haykırıyordu. Yine de dikkatini toparlamak için kendini zorladı. Kelso'ya duyduğu nefret içinde öylesine kabarıyordu ki her an patlayabilirdi. Plandan sakın ayrılma, demişti Mark. Ama ya plan işe yaramazsa? Saatine baktı. Mark gideli tam 3 dakika olmuştu. Zaman gelmişti. Bobby'nin elini sıktı, gösterinin başlamak üzere olduğunu anlaması için parmaklarıyla bir işaret verdi. Hazır mısın? Bobby cevap olarak parmaklarını oynattı. Hazırım. Pencereden bakmakta olan Kelso dönerken Bobby'nin işaretini görüp kaşlarını çattı. Ne bakıyor? İlacını alması gerektiğini söylüyor. Ne ilacı? Kendini iyi hissetmiyormuş. Sara krizini önlemek için dilantin alması lazım. Gergin olduğu zaman böyle krizler geliyor. Boşver, ilaçsız kalacak. Jennifer acılı bir sesle, eğer ilacını alamazsa kardeşim ölecek dedi. Anlaşılan bunu aldırmayacak kadar vurdum duymazsın. Bobby'nin kutuyu gören son kişi olduğunu ve kutuyu henüz bulamadığımızı unutma. Kelso hızla düşündü. Nerede bu kahrolası ilaç? Sanırım arabada, çantamda yedek bir şişe var. Sanırım ne demek? Acil durumlar için hep hazırlıklı olmaya çalışılır. Çantamda hala ilaçtan olmalı. Kelso tabancasını kemerine sıkıştırıp sarışına bir çılgınlık yapmaya kalkarlarsa her ikisini de vur dedi. Dışarı çıkıp mutfak kapısını arkasından çarptı. Sarışın bir iskemle çekip otururken tabancayı rahatça kucağına yerleştirdi. Jennifer Mark'ın ona ve Bobby'ye yapacaklarıyla ilgili olarak söylediklerinin hepsini hatırladı. Planın işe yaraması için dua etmeye başladı. Ne de olsa çok büyük bir kumara oturacaklardı. Bir delilik yapmaya kalkarlarsa her ikisini de vur. Ama artık çok geçti. Bobby birden titremeye başladı. Vücudu sarsıldı. Bir külçe gibi yere yığıldı. Jennifer paniğe kapılıp kardeşinin yanında diz çekmeye davrandı ama sarışın onu kolundan çekip itti. Nesi var bunun? Krizi tuttu. Yalvarırım, bir havlu gerek, bir havlu bulayım. Jennifer mutfak musluğuna doğru bir hamle yaptıysa da sarışın onu itti. Olduğun yerde kal dedi. Ben bulurum. Evye doğru yürüyünce Jennifer şansını denemenin zamanı geldiğine karar verdi. Uzandı ve kiler duvarına asılı yangın söndürücüyü aldı. Sarışın elinde bir bulaşık beziyle denerken Jennifer söndürücünün ağzını adamın üzerine tutup aletin kulpunu çekti. Hiçbir şey olmadı. Aman tanrım. Planı işte böyle değildi. Köpüğün adamın gözlerini körelteceğini düşünmüştü ama söndürücüden bir sızıntıdan başka bir şey gelmiyordu. İşte o zaman sebebini anladı. Panik içinde söndürücünün pümünü çekmeyi unutmuştu. Olamaz. Sarışın öfkeden patlayacak gibiydi. Seni gidi orospu. Tabancasını çekmek için elindeki bulaşık bezini bırakırken yangın söndürücü Jennifer'ın kolunun ucundan yarım bir daire çizip adamın çenesinde patladı. Adamın iniltisi çıkan madeni gürültüyle karıştı. Çenesindeki yarıktan kanlar akarak geriledi ve sırt üstü yere devrildi. Hala bilinci yerinde olduğundan bir eliyle yüzünü tutuyor, diğerini uzanıp Jennifer'ı yakalamaya çalışıyordu. Bu kez yangın söndürücüyü bütün gücüyle adamın kafasına indirdi. Mide bulandıracak kadar tok bir ses ve kırılan kemiğin çatırtısı duyuldu. Adam inledi, sonra hareketsiz kaldı. Jennifer yaptığını görüp dehşet içinde geriledi. Neden sonra gidip adamın silahını aldı. Bobby rol yapmayı kesmişti. Mark'ın bütün dediklerini uygulamıştı ama yüzü bir ölününki kadar soğuktu. Jennifer gördüğü şiddetin çocuğu sarstığını anladı. Yalvarırım Bobby, kötüleşecek zamanımız yok. Onun için Mark'ın söylediklerini yapmak zorundasın. Kileri gösterdi. Orada kal. Ben gelene kadar. Demek üzereydi ki bunun boş bir laf olduğunu düşündü. Bir daha geri gelip gelmeyeceğini bile bilmiyordu. Her şey şansa, ne kadar hızlı koşabileceğini ve kendi kendine sormaktan ürktüğü sorunun cevabına bağlıydı. Yapmam gerekeni zamanında Kelso hepimizi öldürmeden başarabilecek miyim? Dışarıya çıkmanın güvenli olduğunu düşünene kadar burada kal. Ama olabildiğince dayanmaya çalış. Kiler kapısının tokmağını devirince çevresi tahta raflarla dolu, ortada ancak bir insanın ayakta durabileceği kadar bir boşluk olan girintiyi gördü. Sakın hareket etme, ses çıkarma. Çok korkacağını biliyorum. Özellikle de silah sesi duyduğunda ama lütfen dediklerimi yap. Bir ses çıkarır ya da Kelso ve adamlarına yerini belli edersen her şeyi mahvedersin. Bobby'nin küçücük odaya girip yere oturmasına yardım eden Jennifer'ın yüzü ter içindeydi. Bobby yine küçük bir çocuğa dönmüştü. Öylesine umarsız, ona bakan gözleri o kadar korku dolu, vücudu öylesine titrek. Yere diz çöküp kardeşine sarılmayı düşündü ama vedalaşmak için zamanları yoktu. Kelso'nun artık her an dönebileceğini, çantasında ilaç falan yoktu, düşünüyor, çıldıracak gibi oluyordu. O gelmeden odadan çıkmak zorundaydı. Önce hole geçecek, oradan da ön kapıya yönelecekti. Kıpırdamayacağına söz veriyor musun? Bobby başını salladı. Gözlerini yum. Çocukken buraya nasıl saklandığımızı hatırlamaya çalış. Hatırlıyor musun? Bobby yine başını salladı. Gözlerini sımsıkı yumdu. Şimdi kapıyı kapayacağım Bobby. Yalvarırım. Korkmamaya çalış. Kiler kapısını kapatıp kiletin tıkırtısını duydu. Sonra birden aklına bir fikir geldi. Eğer sarışının üzerinde bir cep telefonu varsa hemen 911 polis imdadı arayabilirdi. Telaşla adamın yanına geldi. Ceplerini aradı. Bir cep telefonu buldu. Şükürler olsun. Telefonu açtı. Bitmek tükenmez bilmez bir süre sonunda ekran aydınlandı. 911 numarasını girip ara tuşuna bastı. Yazarım cevap verin. O anda karşı taraftan bir kadın sesi duydu. Polis operatörü numaram 1184. Acil bir durum mu var? Hangi ilçe? Lütfen diye kekeledi Jennifer. Adım Jennifer March. Beni ve kardeşimi öldürmek istiyorlar. Bir kelime daha çıkaramadan mutfak kapısının dışında ayak sesleri duyup paniğe kapıldı. Telefonu elinden düşürdü. Telefon yere çarpıp ikiye ayrıldı. Pil telefonun uzağına düştü. Tanrım. Kelso geri dönmüştü. Odadan hemen şu saniyede çıkması gerektiğini biliyordu. Kapının tokmağı dönmeye başladı. Çok geç kalmıştı. Çok tehlikeli Seves. Mark belini doladığı naylon halatın öteki ucunu tahta kaldırımdan denize inen merdivenlerin bir basamağına bağladı. Her dalga arasındaki süreyi hesaplamış, bu sürenin yaklaşık 7 saniyeye bulduğunu görmüştü. Tahtalar suyun ağırlığı altında gıcırdıyordu ve kaldırıma fırlatılmadan ya da sulara kapılıp götürülmeden fazla inebileceğini pek sanmıyordu. Seves tabancasını üzerine doğru doğrultup feneri uzattı. Senin için çok kötü olur. Vücudunu sarkıt ve kaldırımın altına iyice bak. İyi ama söyledim sana. Kahrolası çeneni kapa ve söylediğimi yap. Hadi durma. Mark fenerin kayışını bileğine geçirdi. Işığı yakıp bir sonraki dalganın rıhtıma vurup çekilmesini bekledi. Merdivenden aşağı tehlikeli inişine başladığında deniz korkunç görünüyordu. Çıldırdık bu Seves diye seslendi. Devam et diye gürledi Seves. Okyanusun gümbürtüsü sözlerini neredeyse boğuyordu. Bir sonraki dalga kaldırıma çarptığında Mark ancak 6. basamağa inmişti. Buz gibi sular vücudunu döverken basamaklara sıkıca tutundu ama dalga geri çekilirken sular vücudunun bir sarkaç gibi sallanmasına neden oluyordu. Kaydı, basacak yeri kaybetti, canını kurtarmak için halata yapıştı ve güçlükle merdivene çıkabildi. Dört basamak aşağıda yeni bir dalga çarptığında zaten iliklerine kadar ıslanmıştı. Bu kez ayağını basamakta tutmayı başardı. Kaldırımın altındaki çapraz kirişleri görebilecek kadar inmişti. Ortalık zifiri karanlıktı ve kalaslar arasında sular kaynaşırken fenerin ışığı bile işe yaramıyordu. Kabarıklık inene kadar bekledim ve bir sonraki dalga patlamadan hemen önce feneri kirişler arasındaki bir girintiye tuttu. Bomboş. Bir sonraki girintiyi aydınlattı. Hiç. Dalga onu bez bir bebek gibi merdivene vurdu. Çılgınca halata yapıştı. Dalganın onu geri çekmesini direnip bekledi. Sular inince feneri yeniden yaktı. Bomboş. Ama bir saniye sonra fenerin ışığı bir şeyde yansıdı. Çapraz kirişlerden birinin dibine bağlanmış plastik bir parıltı görünce kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Yüreği gümbürdeyerek basamakları tırmanıp kaldırıma ulaştı. Soğuktan donmuştu. Ciğer dolusu tuzlu su öksürürken dalgaların ve rüzgarın gümbürtüsünün arasından Steves'in sesini belli belirsiz duydu. Orada, aşağıda, kirişlerden birine bağlanmış bir torba gördüm. Steves'in yüzü heyecanla parladı. Lanet olası torbayı neden getirmedin? Getiremezdim de ondan. Çapraz kirişlerden birine bağlanmış. İpi kesmek için bir alet gerek. Bıçak ya da makas. Ceplerini arayıp bir İsviçre ordu malı çakı çıkaran Seves'in yüzünden sular damlıyordu. Çakıyı açtı. Uzatırken gözleri vahşi bir tehditle parladı. Elindeki tabancayı Mark'ın kafasına doğrulttu. Bir uyarı Ryan. O çakıyla bir delilik yapmaya kalkışırsan seni vururum. Anlaşıldı mı? Şimdi in. Torbayı getir. Tokmak dönerken Jennifer mutfak kapısının ardına saklandı. Yüreği gümbürleyerek tabancayı iki eliyle tuttu. Plana göre Mark'ın evine koşup telefon etmesi gerekiyordu ama zamanı kalmamıştı. Dikilip hazırlandı. Kelso'yu ilk kurşunda öldürmek zorunda olduğunu biliyordu. Tek şanslı vardı. Birkaç saniyelik bir süre içinde kafasından onlarca düşünce geçti. Nişan alırken tabancayı sıkı tut. Sonra tetiğe bas dedi kendi kendine. Oysa korkudan elleri titriyordu. Bu kadar yakından birini daha öldürebilir miydi? Hem de soğukkanlılıkla. İntikamını almak, ailesini yok ettiği için Kelso'ya bedel ödetmek istiyordu ama şimdi yapmak üzere olduğunun onu Kelso'nun düzeyine indirecek olmasına da öfkeleniyordu. Kelso mutfağa girdi. Jennifer kendini adamın kafasının arkasına bakar buldu. Harekete geçmesi için saniyelik değil, ancak birkaç saliselik zamanı vardı ve ensesinin biraz üzerine nişan aldı. Tanrım, yalvarırım onu ilk kurşunda öldüreyim. Gözlerini kapadı, tetiği çekti, tabanca tok bir sesle patladı. Her şey ağır çekimdeymiş gibi geçti. Patlamanın ardından Jennifer gözlerini açtı ve Kelson'un yediği kurşunun gücüyle öne doğru fırladığını gördü. Yüreği çarpıyor, yaptıklarının etkisiyle bütün vücudu titriyordu. Kelso mutfak tezgahına doğru sendelemiş, ardından da yere yığılmıştı ama yüzü şaşkındı ve hala canlıydı. Elini ensesine götürdü, parmaklarının arasından kan sızıyordu. Jennifer hiç düşünmeden yeniden kafasına nişan alıp tetiği bir daha çekti. Tabanca güçlü bir geri tepmeyle patladı ve kurşun bu kez Kelso'nun eline isabet etti. Parmağını dibinden parçaladı. Parmak sadece ince bir sinir parçasının ucunda asılı kaldı. Kelso tiz bir çığlık attı ama artık hareket ediyor. Şaşkınlığın yerine öfke almış bir halde mutfağın zemininde yuvarlanıyordu. Jennifer kurşunun ensesini sadece sıyırdığını dehşetle anladı. Bu kez adamın göğsüne nişan alıp tetiğe bastı. Kurşun yana gitti. Kelso birden debelenerek ayaklandı ve mutfak kapısından geri geri çıktı. Elinde tabancayla birbiri ardından iki el ateş etti. Ardından iki el daha. Kurşunlar Jennifer'ın başının üzerindeki alçıları parçaladı. Seni gide orospu diye bağırdı yeniden ateş etmeden önce. Seni kahrolası orospu. Jennifer umutsuzca korunmaya çalışırken bir kurşun kolunu sıyırdı. Sanki kızgın bir demir derisini dağlamış gibi acıyla bağırırken elinden tabancayı düşündü. Tabancayı alacak kadar zaman yoktu. Her şeyi göze alıp, her şey göz açıp kapayıncaya kadar oldu. Kurşunlar kiler kapısını delip Bobby'yi öldürmeden mutfaktan çıkmak zorunda olduğunu anladı. Kelso bir el daha ateş etti. Mermi vızıldayarak başının üzerinden geçti. Jennifer hole fırladı ve birkaç saniyede ön kapıya ulaştı. Artık geri dönüşü olmadığını biliyordum. Mark'ın planını uygulamak zorundaydı. Bizim eve koş ve 911'i ara. Çekmecede bir tabanca olması gerekiyor. Önünde kalan tek seçenek buydu ve bu risk göze almak zorundaydı. Ancak Bobby'yi yalnız başına bırakacağı için de kahroluyordu. Yalvarırım Tanrım Bobby'yi koru, onu bana bağışla. Bobby kilerde gizleniyordu ama silah seslerini duyunca dehşete kapılmış mıydı? Onu yalnızlığına terk ettiğini düşündü. Vicdan muhasebesinin zamanı değil. Kovadan boşanırcasına yağan yağmurun altında çimenlerin üzerinde koştu. Göğsü körük gibi inip çıkarak sokağın yarısına vardığında cesaretini toplayıp arkasına baktı. Ensesini tutarak kapının eşiğinde sendeleyerek duran Kelso'yu gördü. Bir an göz göze geldiler. Sonra Kelso atılarak peşinden koşmaya başladı. Danny Flint kötü bir akşam geçiriyordu. Anlaşılan eve yine erken gidemeyecekti. Hele Lugar'ı da küçük Març'ı bulmak için teyakkuza geçilmesini istedikten sonra eve erken dönmesi imkansızdı. Flynn kıdemli dedektiflerinden birinin bir ikaz çağrısı yapmasını istemişti. New York'ta görevli her devriye arabası içinde iki kişi olan lacivert bir Buick'te 17 yaşında Bobby March adlı kaçırılmış bir çocuk bulunduğu konusunda uyarılacaktı. Oysa Flynn'in dedektifle acil bir telefon konuşması yaptığı 10 dakika sonrasına kadar fazla bir umudu yoktu. Danny, haberdar olman gereken bir şey var. Biraz önce bir kadın cep telefonundan 911'i aramış. Adının Jennifer March olduğunu, onu ve kardeşini öldürmek istediklerini söylemiş. March adını duya durmaz sana haber vermem gerektiğini düşündüm. Flynn heyecanla not defterine uzandı. Başka ne demiş? Hiç. Telefon kapanmış. Bir daha anlat. 20 saniye sonra Flynn telefonunu kapıyor. Bu kez Garuda'nın numarasını tuşluyordu. Lou, benim, Danny. Hani cehennemdesin? Hala o kahrolası büyükün peşinde. Riordan Caddesi'nde. Nerede olayım? Dinle. Hem iyi hem de kötü haberlerim var. 2 dakika önce bir kadın cep telefonuyla 911'i aramış. Adının Jennifer March olduğunu söylemiş. Sesinden panik içinde olduğu anlaşılıyormuş. Onu ve kardeşini öldürmek istediklerini söylemiş. Ardından da telefon kesilmiş. Garuda derhal freni bastı. Kız neredeymiş yani? Bilmiyoruz. Hatta 9 saniyeden az kalmış. Oysa yerini belirlemek için en az 9 saniye gerekiyor. Cep telefonu şirketi telefonun bulunduğu yeri taptamaya çalışıyor ama kullanılan telefonun hiç sinyal vermediğini söylüyorlar. Yerini kesinlikle belirlemek için dua edip bir daha aramasını bekleyecek. Bu dediğin hiç olmayabilir de hani kötü haber dediğim de bu ya. Mark boğuldu boğulacak gibiydi. Dalgalar vücudunu dövdükçe ciğerlerini hava yerine tuzlu su çekiyor ve can havliyle halata sarılıyordu. Seves öylece kaldırımda duruyor, tabancasının namlusunu üzerinden ayırmıyordu. Mark kurtulmak için çok az şansı olduğunun farkındaydı. Seves'e onu düşürecek ya da denize yatacak kadar yaklaşabileceğini ummuş, oysa Beric'i dikkati elden bırakmamış, fazla yaklaşmasına izin vermemişti. Mark halatı kesip yüzerek uzaklaşmaya çalışmanın bir işe yaramayacağını biliyordu. Deniz çok dalgalıydı. 20 metre kadar gidemeden boğulacağı kesindi. Yine de kaldırıma çıktıktan sonra bir şekilde harekete geçmek zorundaydı. Siyah torbayı kirişe bağlayan ipi kesmiş ama Saves'in çakısını elinden bırakmamıştı. Torba ağırdı. İçinde kutu gibi dört köşe bir cisim vardı. Buz gibi deniz suyunun sonu gelmez tuzlu dalgalarının altında sırılsıklam basamaklardan çıkmaya çalışırken kutuyu göğsüne bastırdı. Saves seslendi. Önce çakıyı fırla. Sonra da kendin çık. Kahrolası torbayı sakın düşürme. Lanet olsun. Seves'in heyecandan çakıyı bir anlık da olsa unutacağı umudu yıkılmıştı. Çakıyı fırlat Ryan diye tekrarladı Seves. Frank çakıyı kaldırıma fırlattı. Seves halatı toparlayarak Mark'ı yukarı çekmeye başladı. Merdivenin tepesine vardığında bitkinlikten kaldırımın üzerine diz çöktü. Artık tek kurtuluş yolu Seves'in üzerine atılmak ve vurulma tehlikesini göze almaktı. Tehlikeli ama başka yol var mıydı? Seves torbayı tutmak için eğildi. Mark onu itmek için toparlandı ama birden bir silah sesi duyuldu. Fırtınanın içinde belli belirsiz bir ses ama ardından bir patlama daha geldi. Sonra bir daha bir silah kurusu gibi. Sesler evden geliyordu. Jennifer, Bobby. Mark çıldırmış gibi doğrulmaya çalıştı ama Seves torbayı tutup onu yeniden azgın sulara attı. Hoşça kal, enayi herif. Mark kaynaşan sulara düşerken Staves bir el ateş etti. Onun dalgalar arasında kaybolduğunu görüp delirmiş gibi eve koştu. Jennifer yüzünü kırbaçlayan yağmurun altında bacaklarının var gücüyle koştu. Ryan'ların evine varmak için 40-50 metresi daha vardı ve kovadan boşanırcasına yağan yağmurda beyaz kapıyı, verandaya çıkan basamakları ve karanlık sundurmayı belli belirsiz seçebiliyordu. Gök gürledi ve ışıkla yarıldı. Geriye bakmaya cesaret edince yüreği gümbürdedi. Kelsey sokağın ortasına varmıştı. Tanrım, beni öldürecek. Kapıya 30 metre, 20-15 yağmur gözlerini acıtıyordu. Kelsey'nin yetişeceğinden emin, geri bakamayacak kadar korku içindeydi. 10 metre. Verandanın basamaklarını uçarcasına tırmandı. Çiçek saksısını devirdi. Mark'ı dediği yerde saksının altındaki yedek anahtarı aldı. Güçlükle de olsa anahtarı kilide sokup çevirdi. Kapıyı itti. Hole girdiğinde elektriği açtı. Hol ışığa gömüldü. Önünde merdivenleri gördü. Bir an bile tereddüt etmeden merdivenlere koştu. Kelso birkaç saniye sonra hole vardı. Terden ve yağmurdan sırılsıklam, ensesindeki yaraya götürdüğü eliyle kan kokusu almış, çılgın ve vahşi bir hayvana benziyordu. Basamaklardaki ıslak ayak izlerini görüp dişlerini gıcırdattı. Seni gidi orospu, geliyorum. Sonra merdivenlere atıldı. Annesiyle babasının odası hangisi? Jennifer'ın önünde 6 kapı vardı. Sahanlık kendi evlerininkine benzemiyordu. Üstelik bütün kapılar da kapalıydı. Hangisini açacağını bilemedi. En yakınındakini aç. Kapıyı açınca kendini muhtemelen Mark'a ya da kardeşlerinden birine ait odada buldu. Bir yandaki odaya geçip kapıyı itti. Bahçeye bakan bu oda ötekisinden daha büyüktü ama aradığı oda değildi. Aşağıdaki holde bir gürültüyle birlikte verandada soluk soluğa yürüyen birinin sesini duydu. Kelso. Çaresizlik içinde bir sonraki kapıyı ardına kadar açıp büyük odaya daldı ama ışığı yapmadı. Merdivenlerden gelen ayak sesini duydu. Kelso peşindeydi. Panik içinde çevresine bakındı. Açık perdelerden süzülen mavimsi aydınlık duvarları yıkıyordu. Koyu ahşaptan bir yazı masası ve iskemle, masanın üzerinde de çerçeveli fotoğraflar ve bir telefon gördü. Aradığı odadaydı. Telefon edecek zaman yok. Tabancayı bulmalıydı. Kelso'nun merdivenlerden gelen ayak sesleri yaklaşıyordu. Yazı masasına koşup iskemleyi çekti. Al çekmece. Tabanca hangisinde olabilir? Sağda mı, solda mı, üstte mi, altta mı? Mark tabancayı orada bulup bulamayacağından bile emin olmadığını söylemişti. Ya yoksa? Bunu düşünmekten bile ürküp sol üstteki çekmeceyi çekti. Boş. Sağ üst, boş. Kelso sahanlığa ulaşmıştı. Kapılardan birini yokladığını, birkaç saniye sonra da ötekine geçtiğini duydu. Tanrım, yalvarırım silahı bulmama yardım et. Bir sonraki çekmeceyi denedi. Çekmeceden ahşap kokusu yayıldı. Çekmecenin içini çılgın gibi yokladı ama tabanca falan bulamadı. Sadece bir silgi ve bir sürü ataş vardı. Bir ses duyup etrafına bakıldı. Hayal mi görüyordu yoksa kapı tokmağı gerçekten dönüyor muydu? Telaş içinde bir sonraki çekmeceye baktı. Sadece bir tel zımba gördü. Sonraki çekmece boş. Bütün çekmecelere bakmıştı ama tabanca yoktu. Gözünden kaçmış olmasın. Yeniden aramaya başladı ama bir saniye sonra da oda kapısı ardına kadar açıldı. Odaya sahanlığın aydınlığı yayılıyor. Jennifer'ın eşiğinde de Kelso dur. Kapının eşiğinde de odaya sahanlığın aydınlığı yayılıyor. Kapının eşiğinde de Kelso duruyordu. Yüzü karanlıktaydı ama Jennifer güçlükle soluklanmasını, acıdan öfke dolu sesini duyuyordu. Şuraya bakın hele, sakın bana ateş edip yalayan orospu olmasın. Jennifer hızlı hızlı, kısa kısa soluyarak yazı masasına doğru geriledi. Olduğu yerde donmuş gibi kala kalmıştı. Telefonu kullanmayı düşündüysen hiçbir işe yaramazdı. Polis buraya gelene kadar çok zaman geçer. Kelso bir adım attı. Karanlıktan çıkan yüzünde kendisinden emin olmanın ifadesi görülüyordu. Elini ensesine getirdi. Sonra çekip içlerinden biri kopmak üzere olan kandan kıpkırmızı kesilmiş parmaklarına baktı ve gözleri öfkeyle parladı. Anlaşılan bana zarar vermek gibi kötü bir niyetim var. Bobby nerede? Jennifer cevap vermedi. Kelso elektrik düğmesini çevirip gözlerinden ürkünç bir ışık saçarak yaklaştı. Meraklanma, onu nasıl olsa bulurum. Ama önce seninle görülmesi gereken bir hesabımız var. Jennifer korkudan donup kalmıştı. İki adım ötesindeki Kelso'nun pis nefesinin kokusu geliyordu burnuna. Bir şimşek parıltısı odayı doldurdu. Lütfen, lütfen diye yalvardı. Lütfen ne? Hırzına geçmeyeyim mi? Kelso sırıttı. Aslına bakarsan çok zevk almıştım. Ve şimdi sana bir ders vermenin zamanı geldiğine göre yine iştahımın kabardığını itiraf etmeliyim. Kelso elinin tersiyle yanağını okşadı. Biliyor musun? Sonra bana Bobby'nin nerede olduğunu söyleyeceksin. Dediğimi yap, bakarsın ben de ölümünün olabildiğince çabuk ve acısız olmasına çalışırım. Yoksa onu kendi gayretimle bulursam kardeşinin çok canı yanar. Anlaşıldı mı? Jennifer sırtını yazı masasına dayadı. Umutsuzluk içinde sağ elini kıvırıp çekmecelerden birinin içini yokladı. Eli bir takım kağıtlara dokundu. Tabanca yoktu. Mark tabanca konusunda yanılmış. Öleceğim. Kelso yaklaştı. Eli göğsünün üzerinde dolaşırken Jennifer'ın kaçacak bir yeri yoktu. O el sonra birden yükselip genç kadının gırtlağına yapıştı. Jennifer debelendiyse de adam parmaklarını daha da sıktı. Kıpırdama. Kelso'nun ağzı yaklaşır, dudaklarından debelenme yoksa canını yakarım fısıltısı dökülürken Jennifer dehşet içinde kasıldı. Umutsuzluk içinde elini bir sonraki çekmeceye soktu. Yine ataşlar, bir defter. Sonra parmakları sert, madeni bir şeye dokundu. Bir tarafı küt, öteki ucu hançer gibi sivri.